Ayrım 17.
Mekkelilerin kafasını karıştıran bu ayetlere gösterdikleri tepkiden sonra gelen ayetlerde şöyle deniyordu. De ki, göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka bilen yoktur. Ne zaman dirileceklerini de bilmezler. Ahirete, öte aleme dair bilgileri yeterli midir? Hayır, ona karşı kördürler. Ey Muhammed, onlara üzülme, hilelerine karşı da sıkılma. Neml 27-65-66-70. Mekkelilerin her türlü baskı ve dışlama kampanyasına rağmen örgütlenme başarıyla sonuçlanmış, yeni dinin ana temaları tespit edilmeye başlamıştı. Şimdi sıra dinin ritüellerini uygulamaya gelmişti. Topluca namaz kılma esası getirilmiş ve kıble olarak da Kudüs yönü benimsenmişti. Ahlaki değerler olarak müminlerden sadece iyilik, Tanrı'ya bağlılık, dürüstlük ve cinsel ilişkilerde ölçülülük gibi şeyler istenmişti. Toplum çıkarlarını hiçe sayanlar zora koşulmakta ve Tanrı tarafından tehdit edilmekte, kötülükten sakınıp iyiliğe yönelmeyenler cehennemle korkutulmaktaydı. O zamanki Arap toplumu için ne müthiş bir şeydi bu. O güne kadar korkaklığı en büyük şerefsizlik sayan Arap'a artık kork denmekteydi. Bunu söyleyenler de koskoca bir Arap toplumuna karşı sayıları zorlukla ancak 100 civarına ulaşabilmiş bir topluluktu. Bu zorluklara bir de 619 yılında Hatice'nin ve kendilerini kollayan Haşim aşiretinin başı Ebu Talib'in ölümleri eklendi. Hatice'nin ölümü peygamberi perişan etti. Ama bir Arap erkeğinin dul yaşaması imkansızdı. Birkaç hafta sonra kendisine yeni iman etmiş olan Sevda adlı bir hanımla evlendi. Kısa bir süre sonra ise Ebu Bekir'in 6 yaşındaki kızı Ayşe ile nişanlandı. Ebu Talip'ten sonra Haşim kabilesinin başını Ebu Leheb geçti. Başlangıçta kardeşi Ebu Talip gibi Muhammed'i himaye etmeye söz vermişti ama daha sonra peygamberin düşmanları onun aklını çelmeyi başardılar. O günden sonra Muhammed peygamberin Mekke'de yaşayabilmesi imkansız bir hale geldi. Mekke'yi terk etmekten başka çaresi yoktu ama nereye gidecekti? Çevresindeki topluluğu nerede koruyacaktı? Hepsinin hayatı tehlikedeydi. Zor günler başlamıştı. Büyük bir çıkmazın içine girmişlerdi. Bir an evvel bir çıkış yolu bulunması gerekiyordu. Bu düşünceler içinde bir gün peygamberin zihninde birden bir düşünce ışıldadı. Taif'e giderek oradakileri İslam'a davet edebilir, kendi yandaşlarıyla birlikte oraya yerleşebilirlerdi. Derhal evlatlığı Zeyd ibn Harisi ile yola çıkarak bu düşüncesini gerçekleştirmeyi denedi. Ancak sonuç hiç de umduğu gibi olmadı. Oradan canlarını zor kurtardılar. Büyük hakaretlere maruz kaldıkları yetmiyormuş gibi halk tarafından taşlanarak oradan kovuldular. İşler iyice kötüye gidiyordu. Çaresizlik içinde geriye döndü ama Mekke'ye giremedi. Geçici olarak Mekke'den uzak kalmasını fırsat bilen düşmanları iyice şehirde hakimiyeti ellerine almışlardı. Şehre girer girmez bir suikaste uğrayabilirdi. Bu nedenle birkaç gün şehrin dışında kaldı. Bu süre içinde kendisini koruyacak güçlü bir aile bulabilmek umuduyla önde gelen bazı Kureyşlilere haberciler yolladı. Sonunda Mutim ibn Adi ismindeki bir Kureyşli ailenin reisi silahlı adamlarıyla birlikte gelip peygamberi şehre getirdi. Bu Mutim ibn Adi'nin peygamberi kendi korumasına aldığının açık bir göstergesiydi. Ancak her an silahlı korumalarla birlikte yaşanamazdı. Hadi kendisinin can güvenliği sağlandı diyelim. Peki ya sayıları artık yüzü aşan grubun can güvenliğini kim sağlayacaktı? Medine'ye göç. Medineliler Mekke'de ortaya çıkmış ve Mekkelileri açıkça kafa tutan Muhammed adlı birinin varlığından haberdardılar. Haberdar olmalarının ötesinde adının Muhammed olduğunu duydukları bu korkusuz kişinin Mekkelilere karşı direnişi hoşlarına da gitmekteydi. Çünkü ticareti ellerinde bulunduran ve bu sayede gittikçe güçlenen Mekkeliler bu ekonomik güçlerine güvenerek Medinelilere karşı tehditkar tutumlarını iyice artırmışlardı. Bu yüzden Muhammed'in Mekkelilere karşı kafa tutması tüm Medine'de olumlu bir etki yaratmıştı. Medine'nin bulunduğu bölgenin kuzeyinde Yahudiler yaşıyordu. Diğer bölümlerinde ise tek tanrı inancına sahip Araplar çoğunluktaydı. Bazı bölümlerinde ise Yahudilerle kaynaşmış Arap kabilelerine de rastlamak mümkündü. Bölgede ezoterik bir topluluk olan Sabilerin etkileri de hissedilmekteydi. Ve hepsinden de önemlisi, bölgede uzunca bir süredir dünya üzerinde yeni bir peygamberin ortaya çıkacağından söz ediliyordu. Medineliler Muhammed'i duyunca hemen akıllarına bu söylenti geldi. Bunu öğrenmenin tek yolu Mekke'ye giderek Muhammed adındaki bu kişiyle görüşmekti. İşte bu düşünceyle Mekke'ye gelerek Muhammed peygamber ile görüştüler. Bu görüşmeler olumlu geçti. Bu görüşmelerin sonucunda Medine'de Müslümanlığı kabul edenler içten içe çoğalmaya başladı. Peygamber tarafından Müslümanlığı anlatsın diye vazifelendirilen Musab ibn Ümeyr'in tertiplediği gizli toplantıların Medine'de yapılması yine bu tarihlere rastlar. Tüm bu gelişmeler 2 yıl sürdü ve sonunda Mekke'den Medine'ye göç kararı alındı. Yıl 622. Muhammed peygamber Medine'ye giderken Medine'deki tek tanrıya inanan Yahudi topluluklarına bir hayli bel bağlamıştı. Mekkelilere karşı onlarla birlikte ortak bir cephe kurabileceğini düşünüyordu. Cuma'yı hayırlı gün olarak benimsemesi, domuz eti yemeyi, kan içmeyi müminlere yasaklamasının belki de en önemli sebeplerinden biri onlarla ortak bağlar kurabilmekti. Bu düşüncelerle yola çıkıldı. Medine halkı ahir zaman peygamberini büyük bir görkemle karşıladı. Halk yollara dökülmüş, kimileri damlara çıkmış, büyük bir kalabalıkla kente girenlere sevgi gösterisinde bulunuyorlardı. Artık yeni dinin yeni merkezi Medine'ydi. Medine'de derhal peygamberin kalacağı bir yapı inşa edilir. Bu yapı hem peygamberin evi olduğu hem de tüm işlerin idare edildiği bir merkez. Tuğlalarla çevrili geniş avlusu ise topluca namazların kılındığı bir mabet konumundaydı. Bu avlu aynı zamanda sosyal düzenin sürdürülmesinde ileride mahkeme olarak da işlev görmüştür. Kalacak yeri olmayan Müslümanların barındığı yer yine bu avlu olmuştur. Muhammed peygamberin daha önce nişanlandığı Ayşe ile evlenmesi bu döneme denk gelir. Şimdi ortada bir sorun vardır. Mekkelilere oranla oldukça dar gelirli olan Medine halkına yine o devre göre oldukça kalabalık bir nüfus daha dahil olmuştu. Bu nedenle kısa bir süre sonra geçim sıkıntısı had safhaya ulaşmaya başladı. Bu arada yeni gelenlerle eskileri kaynaştıracak ve tüm Medine'de yaşayanların sosyal yaşamlarını denetleyecek bir hukuk düzeninin oluşturulması gerekiyordu. Zira zorlukla karınlarını doyuran bu insanları bir arada barış içinde tutmanın büyük zorlukları vardı. Bu yüzden de kurallar kesin, net, hatta acımasız olmalıydı. Hırsızlık yapanın elinin kılıçla kesilmesi, zina yapanın taşlanması vesaire. Bu şartlar içinde kurulacak hukuk düzeninin kanunlarını yine belirli aralıklarla inmekte olan Kur'an ayetleri belirlemeye başladı. Kur'an-ı Kerim'de geçen sosyal yaşamın kurallarının büyük bir bölümü işte bu dönemde inmiştir. Ve sadece Medine'deki insanların sosyal yaşamlarını düzenlemek için indirilmiş ayetlerdir. Güncel bir sorun, şeriat. 622'li yılların Medine'sinden kısa bir süre için 2000 yılının Türkiye'sine geri dönmek istiyorum. Yukarıda kısaca çerçevesini çizmeye çalıştığımız böylesine sıkıntılı bir dönem için indirilmiş kanunlar günümüz şartlarına ne kadar uyabilir? Ne yazık ki meselenin özü anlaşılamadığı için bazı çevrelerce 622 yılındaki Medine'nin şartlarına göre düzenlenmiş bir anayasa günümüz şartlarına uyarlanmak istenmektedir. İşte sorun buradadır. Biz yine asırlarca öncesine geri dönelim. İpler kopuyor. Peygamber de dahil olmak üzere herkes ve özellikle de Medine'ye yeni gelenler büyük bir geçim sıkıntısı içine girmişlerdi. Peygamber bile çevresindekilerin verdikleriyle idare eder bir duruma düşmüştü. Herkes bir çıkar yol arıyordu. Ancak soygundan başka bir yol da yoktu. Mecburen eskiden uygulanan bu yönteme yeniden müracaat edildi. Mekkeli bazı kervanlar soyulmaya başlandı. Adam öldürmemek kaydıyla bu soygunlara izin verildi. İlk soygun Hamza tarafından gerçekleştirildi ve bunu diğerleri izledi. Bu soygunlar Medine'yi bir hayli rahatlattı. Ancak 624 yılında Abdullah İbn Ceyş yönetiminde gerçekleştirilen bir baskında kan döküldü ve bir Mekkeli öldürüldü. Hem de o dönem Araplarınca kutsal sayılan Recep ayında. Bu soygunda ele geçirilen ganimetlere peygamber bu nedenle el sürmemiş ve yukarının takdirini beklemişti. Konuya açıklık getiren ayet inmekte gecikmedi. Savaş hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. İhtimal ki hoşlanmadığınız şey sizin iyiliğinizedir. Ey Muhammed! Sana hürmet edilen ayı, o aydaki savaşı sorarlar. De ki, o ayda savaşmak büyük suçtur. Allah yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, mescidi harama engel olmak ve halkını oradan çıkarmak Allah katında daha büyük suçtur. Fitne çıkarmak ise öldürmekten daha büyüktür. Bakara 2-216-217. Bu ayetler yüreklere su serpmişti. Bu ayetlerin gelmesinden sonra peygamber ganimetin beşte birini kendisine ayırıp gerisini müminler arasında paylaştırdı. O gün için yapılabilecek başka bir şeyin olmadığını yukarısı veciz bir şekilde böyle anlatmıştı. Medinelilere büyük bir servet kazandırmış olan bu soygun Mekke'de büyük bir tepki yarattı. Bu olayların devam etmesi Mekke ticaretinin tehlikeye girmesi demekti. Derhal bu tehlike yani Muhammed ve çevresindekiler ortadan kaldırılmalıydı. Bu düşünceyle geliri Müslümanları yok etme yolunda kullanılmak üzere Şam'a Ebu Süfyan komutasında bir kervan yollandı. Durumu öğrenen peygamber kervanı ele geçirmek için 300 kişilik bir ordu hazırlayıp Bedir'e yolladı. Ordu burada pusuya yatarak kervanı beklemeye başladı. Ancak Ebu Süfyan tehlikeyi fark ederek derhal o bölgeden uzaklaştı. Bu arada Mekke'yi de durumdan haberdar ederek 950 kişilik bir ordunun Bedir'e yollanmasını da sağladı. 300 kişilik peygamberin ordusuyla 950 kişilik Medinelilerin ordusu kıran kırana birbirlerine girdiler. Son derece kanlı geçen savaş Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. Savaşta peygamberin bir numaralı düşmanlarından Ebu Cehil de hayatını yitirdi. Ganimet olarak 150 deve, 10 at, bol miktarda silah, zırh ve ticari eşya ile geçirildi. Ganimetin 5'te 1'ini yine peygambere tahsis edildikten sonra geri kalan halk arasında pay edildi. Yıl 623'tü. İlk başlarda peygamberle birlikte hareket eden Yahudiler belli bir süredir peygambere karşı cephe almaya başlamışlardı. artık bu meselenin bir şekilde halledilmesi gerekiyordu. Peygamber de bu savaştan hemen sonra Yahudilere karşı tepkisini belirtmek için ilk önce müminlere namaz kılarken Kudüs'e dönmemelerini emretti. Ardından da Yahudilere özgü olan aşure orucunu kaldırıp yerine Ramazan orucunu getirdi. Bütün bunlar Yahudilerle olan tüm ipleri kopardı. Ardından Yahudiler silah zoruyla Medine'yi 3 gün içinde terk etmeye zorlandı. Sonunda peygamberin dediği oldu ve Yahudiler kenti terk etmek zorunda kaldılar. Arkalarında bıraktıkları ganimet yine 5'te 1'i peygamberin olmak kaydıyla Medineliler arasında pay edildi. 625 yılında bu kez Mekkeliler Medinelilere saldırdılar. Çıkan savaş bu kez Mekkelilerin lehine sonuçlandı. Peygamberin de bizzat katıldığı savaş karşı tarafın galibiyetiyle sonuçlandı. Ancak Mekkeliler savaşı kazanmalarına ve Medinelilere oldukça büyük zayiat vermelerine rağmen yine de Medine'ye girmeye cesaret edemediler. Sevinç ve zafer çığlıkları atarak Mekke'ye geri dönmek için yola çıktılar. Mekkeliler zafer çığlıklarıyla geriye dönüşe geçmişlerdi ama ne Muhammed peygamberi ortadan kaldırabilmişler ne de Medine'yi ele geçirebilmişlerdi. Nitekim peygamber ertesi sabah kuvvetlerini tekrar bir araya getirip Mekkelilerin peşine düştü. Mekkelilere iyice yaklaştıkları bir konaklama yerinde büyük ateşler yaktırarak Mekkelilere hiçbir şey halledemediklerini açıkça ilan etmiş oluyordu. Bu savaş daha sonra tarihi kayıtlara Uhud Savaşı olarak geçti. 627 yılında Medine'de kalan son Yahudi aşiretlerinden olan Beni Nadir Yahudileri peygamberle daha önce yaptıkları anlaşmaya sadık kalmayınca onlar da Medine'den silah zoruyla uzaklaştırıldı. Daha sonra Beni Mustalık gibi Medine'nin çevresinde bulunan bazı aşiretlere de seferler yapılarak onlara gözdağı verildi. Bu seferlerde 2000 deve, 5000 küçük baş hayvan ve 200 kadın ele geçirildi. Yenilgiye uğrayan aşiretlerle yurtlarından kovulan Yahudiler bölgedeki diğer aşiretleri de örgütleyerek Mekkelilerle ortaklaşa büyük bir ordu oluşturdular. Kurulan ordu o güne kadar görülmedik büyüklükteydi. 10.000 kişiden oluşan ordunun başına Ebu Süfyan geçerek Medine'ye doğru yola çıktığında peygamber ancak 3.000 kişilik bir kuvvet toplayabilmişti. Bu durumda savunma savaşı yapmaktan başka çareleri yoktu. 10.000 kişilik ordu Medine'ye ulaşıncaya kadar tüm Medineliler, çoluk çocuk, genç ihtiyar çok kısa bir sürede derin bir hendek kazarak savunma stratejisi geliştirdiler. 31 Mart 627'de başlayan 3 hafta süresince devam eden kuşatma ve saldırılara geliştirdikleri bu strateji sayesinde karşı koymayı başaran Medinelilerin imdadına bir anda çıkan büyük bir fırtına yetişti. Öyle bir fırtınaydı ki yer yerinden oynuyordu sanki. Develerini bile bırakarak kaçmaktan başka çareleri olmayan kuşatmacılar Medine'yi yine ele geçiremediler. Beni Kurayza Yahudileri Hendek Savaşı'nı Mekkelilerin kazanacağından öyle emindiler ki bu savaşta kazananın yanında yer almak düşüncesiyle peygambere karşı Mekkelilerin tarafını tutmuşlardı. Hendek Savaşı sona erdiğinde bu yaptıklarının faturasını çok ağır ödediler. Yahudi kalesi 25 gün kuşatma altında tutuldu ve sonunda da işgal edildi. Eli silah tutanlardan 600-700 kişi idam edildi, çocuklar esir alındı ve mallar bölüşüldü. Müslümanların kalesi Medine Devleti. Peygamberin Mekke'den Medine'ye zorunlu göçünün 6. yılına böylece gelinmiş oluyordu. Aradan geçen bu 6 yıl boyunca Medine, Müslümanların kalesi haline dönüşmüş ve Medine bağımsız silahlı güce sahip bir devlet konumuna gelmişti. Peygamber'e ayak bağı olabilecek her türlü muhalif ses susturulmuş ve Muhammed Peygamber Medine Devleti'nin tek hakimi olmuştu. Bu başarılardan sonra yıllardır uzak kaldıkları Kabe'yi ziyaret etmek arzusuyla yanıp tutuşan halkın isteği üzerine peygamber 1500 kişilik bir Müslüman grubuyla birlikte 13 Mart 628 yılında Mekke'ye doğru yola çıktı. Amaçları savaşmak değil sadece Kabe'yi ziyaret etmekti. Bu düşüncelerini iletmek için Osman'ı önceden elçi olarak Mekke'ye yollamıştı. Osman'dan gelecek haberi beklemek için Mekke yakınlarında bulunan Hudeybiye'de konakladılar. Ancak Osman'dan bir türlü haber gelmiyordu. Bir süre sonra elçi olarak Mekke'ye giden Osman'ın orada tutuklanıp ve hapishaneye konulduğu öğrenildi. Hatta Mekkeliler bununla da kalmamışlar, Müslümanlara karşı tüm güçlerini bir araya toplamak için çevre aşiretlerden yardım istemişlerdi. Osman'ın tutuklandığını öğrenen Müslümanlar galeyana geldiler. Peygamber'e kanlarının son damlasına kadar savaşarak ölmek için and içtiler. Bu gelişmeler Mekkelileri korkuttu ve Osman'ı derhal serbest bıraktılar. Artık bu savaşlar çok uzun sürmüş ve çok kayıp verilmişti. Daha fazla her iki tarafta bu meseleyi bu şekilde sürdüremezlerdi. Mekkeliler Hudeybiye'de konaklamış bulunan Müslümanlara bir heyet göndererek barış teklifi sundular. Uzun görüşmeler sonucunda barış antlaşmasının maddelerinde anlaşıldığı ve karşılıklı olarak imzalandı. Söz konusu metnin hazırlanması sırasında tarihi kayıtlara geçen son derece ilginç bir olay yaşanmıştır. Ancak ne var ki bu olay ya görmemezlikten gelinmiş ya da dikkat çekmeyen küçük bir ayrıntı gibi değerlendirilmiştir. Hatta bazı muhafazakar dini kesimce hiç anılmaması tercih bile edilmiştir. Hudeybiye Antlaşması yazıya geçirilirken Muhammed peygamberin imzalayacağı yere katiplik yapan Ali tarafından Allah'ın elçisi Muhammed yazılmıştı. Antlaşmaya Kureyş adına imza atacak olan Süheyl, peygamberin mukaveleye bu şekilde geçirilmesine itiraz ederek şöyle demişti. Biz senin Allah'ın elçisi olduğunu kabul etseydik seninle savaşmazdık. Yalnız adını ve babanın adını yaz. Bunun üzerine Muhammed peygamber Ali'ye Allah'ın elçisi sözünü silmesini söylemiş fakat Ali bu ünvanı silmeyeceğini ifade etmişti. Sonunda Muhammed peygamber mukaveleyi Ali'nin elinden alarak Allah'ın elçisi sözünü silmiş ve kendi adını yazmıştır. Evet, tarihi kayıtlar böyle söylüyor. Peki hani Muhammed peygamber okuma yazma bilmiyordu? Burada yine küçük bir parantez açma mecburiyeti çıktı. Konumuza kısa bir süre ara vererek bu meseleyi irdeleyelim. Bakalım altından neler çıkacak. Peygamber okuma yazma biliyor muydu? Muhammed peygamber kendi göreviyle ilgili bütün incelikleri ve ayrıntıları doğmadan önce belirlemiş olmasına rağmen dünyaya doğduktan sonra vazifesini unutmuş olarak yaşamaya başlamıştır. Dünyaya doğan bütün varlıklar nasıl bir unutma sürecinden geçmek zorunda kalıyorsa kendisi de evrenin bu noktasında işlemekte olan bu yasaya uymak zorundaydı. Bu nedenle doğmadan önce son derece geniş açık bir şuura ve bilgi birikimine sahip olan Muhammed peygamber uzun bir süre kendi kökeniyle ilgili açık bir bilgiye sahip olamadan yaşamış olan bir görevliydi. Kendisiyle ilgili kendi kökeni ve vazifesi hakkında en açık bilgiye yaşadığı Miraç olayında ulaşabilmiştir. O zamana kadar kendi kökeniyle ilgili ve dünyadaki vazifesiyle ilgili açık bir bilgiye sahip olmadığını onun kendi sözlerinden de çıkartabilmekteyiz. O meşhur eşyanın hakikatiyle ilgili bilgiye sahip olma isteğini belirten sözleri bunun en açık örneklerinden biridir. İşte bu isteğine Miraç'ta büyük bir oranla kavuşmuştur. Kendisinin ümmi olduğunun söylenmesi aslında bu gerçeği ifade etmek içindi. Yani ümmiydi. Yani birçok şeyi unutarak gelmişti. Mevcut bilgilerinden belli bir süre hiç yararlanamamıştır. Ancak bu konuda çok büyük bir yanlış yoruma gidilerek kendisinin okuma yazma bilmediği gibi bir iddia ortaya atılmıştır. Kur'an Muhammed'in ümmi olduğunu söyler. Günümüze kadar bu konuda yapılan çevirideki yorumlar genellikle kendisinin okuma yazma bilmediği yönünde olmuştur. Oysa ki kendisi aynı zamanda ticaretle de uğraşmış olan bir kimseydi. Mal alırdı ve mal satardı. Birçok araştırmacı kendisinin hiç değilse ticari işlerini yönlendirebilecek düzeyde okuma yazması olması gerektiğini iddia ederler. Ancak bu iddia peygamberin okuma yazma bilip bilmediğini ortaya çıkaracak derecede güçlü değildir. Çünkü o devirde okuma yazma bilmeden de bu tür bir alışverişlerin yapılabileceği rahatlıkla düşünülebilir. Fakat şurası bir gerçek ki okuma yazma bilmediği sadece kendisinden sonra ileri sürülmüş olan bir iddiadır. Kendisinin okuma yazma bilmediği ile ilgili elde kesin hiçbir kanıt yoktur. Çünkü elimizde sadece ümmi olduğunu söyleyen bilgiler olmasına rağmen okuma yazma bilmediğini söyleyen tek bir kanıt bile yoktur. Bu konuda çağdaş yorumları ve yaklaşımları ile dikkatleri üzerinde toplayan Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk, Kur'an'daki İslam adlı kitabında şunları yazmıştır. Hayır, öyle bir şey söylenmiyor. Söylenen aynen şudur. Sen bundan önce bir kitap okumuyordun. Elinde de onu yazmıyordun. Eğer öyle olsaydı inkarcılar elbette kuşkulanırlardı. Hazreti Peygamber kitabi bilgilerden habersizdi. Ehli kitabın elindeki kitapları da okumamıştı. Kur'an bu durumda olanları ümmi diyor. Nitekim Kur'an'a göre peygamberimizin hitap ettiği toplum da ümmidir. O halde peygamberimizin kitap okumamış, aldığı vahiyleri kendi elinin ürünü olarak yazmamış olması onun okuma yazma bilmediği anlamına gelmez. Bize göre de Hazreti Peygamber nübüvvetinin ilk zamanlarında okuma yazma bilmiyordu. Ama sonradan öğrendiğine hiç kuşku yoktur. Ve bu onun için muhakkak çok kolay olmuştur. Aldığı vahiylerin ilk emri oku olan bir peygamberin başka türlü davranması düşünülemez. Nitekim Ebul Velid, peygamberimizin okuyup yazma bildiğini ispat için bir eser yazmış, çağımızın büyük İslam bilgini Muhammed Hamidullah da Hazreti Peygamber'in sonraki zamanlarda okuma yazma öğrendiğini bilimsel açıdan ispatlamıştır. Evet, konu bizi bir hayli meşgul etti. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'ün kaleminden bu notları da aktardıktan sonra dilerseniz biz yine kaldığımız yerden devam edelim. Mekke ile Medine Barışı. 628 yılında yukarıda belirttiğimiz barış antlaşması ile Müslümanlar önemli haklar kazanmış oluyordu. Antlaşmaya göre her iki taraf 10 yıl süreyle birbirleriyle savaşmayacaktı. Müslümanlar o yıl Kabe'yi ziyaret etmeden dönecekler, ertesi yıl ziyaret edebileceklerdi. Bu ziyaret sırasında Mekkeliler 3 gün süreyle şehrin dışına çıkacaklar, Müslümanlar da şehirde 3 günden fazla kalamayacaklardı. Bu antlaşma Medinelileri bir hayli rahatlatmıştı. Peygamber de artık kendisinin kuyusunu kazmaya çalışan Hayber Yahudilerinin üzerine rahatlıkla yürüyebilirdi ve öyle de yaptı. Derhal 1600 kişilik bir kuvvetle Hayber Yahudilerinin kalesi kuşatılarak 10 gün içinde kale ele geçirildi. Kalede ele geçirilen ganimet bir hayli yüklüydü. Çok sayıda kadın ve erkek esir alındı. Bunların arasında Safiye adlı bir kadın da vardı. Peygamber daha sonra bu kadını da nikahını alacaktı. Aradan bir yıl geçti. Mekkelilerle imzalanan sözleşme uyarınca Kabe bu yıl Müslümanlarca ziyaret edilebilecekti. Peygamber 2000 kişiyle Mekke'ye girerek 3 gün boyunca burada kaldı. Müslümanlar için ne büyük bir onurdu bu. Paldır küldür terk etmek zorunda kaldıkları şehirde şimdi ellerini kollarını sallayarak dolaşabiliyorlardı. Nereden nereye gelinmişti? Bu duygu ve düşünceler içindeki topluluk, Bilal'in Kabe'nin damına çıkarak okuduğu ezanı büyük bir sevinç ve gururla dinlemişti. Bu İslamiyet'in yere göğe ilan edilen kesin zaferiydi. Mekke'deyken amcalarından Abbas'ın baldızıyla nikahlanan peygamber, bunu ileri sürerek bir müddet daha burada kalmak istediyse de Kureyşlilerce bu isteği kabul edilmedi. 3 günün sonunda Medine'ye geri dönüldü. Ancak bölgede kalıcı bir barış bir türlü sağlanamıyordu. Müslümanlar tarafından yurtlarından kovulan ve Suriye taraflarına kaçmış bulunan Yahudiler orada bölge halkını peygambere karşı sürekli kışkırtıyorlardı. Bu sinsi faaliyet bir süre sonra Müslümanlar için ciddi bir tehlike yaratmaya başladı. Bunun üzerine peygamber Gassanilere bir elçi yollayarak bu faaliyetleri izale etmeyi denedi. Fakat gönderdiği elçi Emir Şurahbil tarafından öldürüldü. Demek ki bu iş barış yoluyla halledilemeyecekti. Peygamber 3000 kişilik bir kuvvet toplayıp silahlandırmış, komutan olarak da başlarını İbni Harise'ye getirmişti. 630 yılında ordu bölgeye ulaştı. Ancak orada kendilerini çok tatsız bir sürpriz beklemekteydi. Hem de akıllarına bile getiremeyecekleri bir sürpriz. Dev bir Bizans ordusu karşılamıştı onları. İşte bu hiç hesapta olmayan bir şeydi. O anda yapılabilecek tek şey derhal geriye dönmekti ama peygambere savaşmadan geri dönmelerini nasıl izah edebilirlerdi? Bu yüzden intihar sayılabilecek bir saldırıyla dev Bizans ordusunun saflarına atıldılar. Sonuç bir felaketti. Komutan İbni Harise de dahil çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Başıboş kalan son güçleri derhal toplayarak geri çekmeyi başaran Halid İbn Velid büyük zorluklarla Medine'ye geri dönebildi. Yaşanılan bu olay karşısında Kuzeyli Bedeviler kıpırdanmaya başlamakta gecikmediler. İsyan etmeleri gün meselesiydi. Ancak peygamberin çabuk davranmasıyla isyan başlamadan bastırılabildi. İslamiyet'in daha geniş kitlelere yayılabilmesi için Mekke'nin fethi şarttı. Ancak peygamber imzaladığı barış sözleşmesi sebebiyle buna kalkışamıyordu. Bu saldırıyı haklı çıkartacak bir sebebin ortaya çıkmasını beklemekten başka çare yoktu. Barış bozuluyor. Müslümanlığı kabul eden Beşir ismindeki bir Mekkeli gelip Medine'ye sığındı. Anlaşma gereğince bu kişinin Mekke'ye iadesi gerekiyordu. Peygamber dilgili maddeyi uyarak onu iki Mekkeli muhafızın arasında geriye yolladı. Fakat yolda Beşir muhafızlardan birini öldürüp tekrar Medine'ye geri döndü. Bunun üzerine peygamber onu diğer muhafıza teslim etmek istedi ama böylesine tehlikeli biriyle tek başına yola çıkmayı muhafız göze alamadı.